Ayrım 21.
Sayfa 323. Bu düşünceyle sarsılmıştım. O halde İsmail'in çektiği bu korkunç acılardan da ben sorumluydum. Zina yaptığı anlaşılan kadınlarla birlikte hadımlarının da öldürülmesi, galiba kör bir intikam duygusundan daha fazla bir şeyler içeriyordu. Eğer isteklerini yanlış anladığım bu garip tanrı Allah, hiç kimsenin bilmediği bir günahı cezalandırmanın peşindeyse, o zaman benim de yakamı bırakmayacaktı. İsmail ölürse, onun o güzel yansıması sonsuzluğa karışırsa yaşayamazdım. Böyle bir durumda, Sokullu beni öldürmese bile ben kendimi öldürecektim. Buna kararlıydım. Yalnızlığım sabah namazına gelen insanlarla bozulmuştu. Ben de onlara katıldım ama, doğrusu büyük bir inançla bunu yaptığım söylenemezdi. Bu Allah o sırada bana güvenmeyeceğim kadar kaprisli geliyordu. Sonra çıkıp eve gittim. Ben yokken o gece bebek annesinin rahminde dönüp doğum kanalına girmişti. Allah'a şükürler olsun dedim. Ayva başını salladı. Çok yorgundu. Saatlerdir doğumla uğraşmaktan kendine, daha doğrusu kendini oyalayacak şekerlemelerine zaman kalmamıştı. Bir sorunumuz daha var dedi. Hanımın ıkınamıyor. Bilmiyorum bunu başarabilecek mi? Allah bilir. Bunu duyunca yeniden kendimi İstanbul'un sokaklarına attım. Ordunun geri döndüğü haberi yayılmaya başlamıştı. Akşam üstüne doğru herkesin dilinde iki sözcük vardı. Bozgun ve felaket. Pera'dan gemilerin geldiğini görenler olmuştu. Bu durumda gece bastırmadan limana girmiş olurlardı. Sokullu artık insan içine çıkamaz dedi yaşlı bir adam. Şu sözlerimi unutma. Sultan onu görevden alacaktır. Geri döndüm. Ne eve getirdiğim ne de evde beni bekleyen bir müjde vardı. Yararsız dedi Ayva. Daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Doğum masasında bile duracak hali yok. Yapılacak tek şey kalıyor, bebeği kesip almak. Çocuğu öldürmek anayı öldürmekle aynıydı. Eğer bunu yaparsan, senin kullandığın o bıçağı üzerindeki kan soğumadan alır kendime saplarım diye bağırdım. Bunu söyler söylemez de yolumun üstündeki yaşlı kadın iterek doğum odasına daldım. Eşikteki barut tozu ben üstünden geçerken dağılmıştı. Zaten artık ne kadar zamanımız kaldığından emin değildim. Zavallı İsmail ölmek üzereydi. Etrafta dua edip tesbih çeken kadınların arasında yerde yatan hanımımı kucakladım. İşe yaramaz boş bir çuval gibi yığılıp kalmıştı oracıkta. Kollarımı aldığımda yüzü yeni bir acıyla buruştu. Abdul diye mırıldandı. Dudakları bembeyaz, kuru ve kasılmıştı. Sanki taşlaşmış yüzüne ölümün gölgesi inmişti. Haftalar önce aklımdan geçtiği gibi. Ama bunu bir yana ittim ve öbür aynadaki pırıltının peşine düştüm. Sırtı göğsüme yaslanmış, bacaklarımın arasında yatıyordu. Kollarımı beline sardım. Yeni bir ağrının geldiğini hissetmiştim. Haydi ıkın dedim. Yapamam. Yapmalısın. Çok acıyor. Yapmalısın. Yapmazsan öleceksin. Ben zaten. Hayır. Allah korusun, bebeğini düşün. Diğer kadınlar duymasın diye eğilip kulağına fısıldamaya başladım ama tabii ki duyuyorlardı. Bu, o anda hiç umurumda değildi. Ona nasıl sahip olduğunu düşün. Mevlana'nın taşını, onun senin dualarını nasıl kabul ettiğini düşün. Bülbülü düşün. Cevap olarak yalnızca bir inilti çıktı dudaklarından. Yeni gelen ağrıyı da hissetmiştim, kollarımı sıktım. İsmihan diye bağırdım. Ikın, ıkın. Allah'ım. İsmihan ölmene izin vermeyeceğim. Eğer sen ölürsen ben de ölürüm. Tüm kutsallıklar adına yemin ediyorum. Sensiz yaşayamam. Seni seviyorum İsmihan. Hayattan daha fazla. Beni de öldürme. Neredeyse bir ceset gibi soğumuş boynuna dökülen gözyaşlarımın sıcaklığını hissedebiliyordu. Bundan emindim. Adımı söylemeye çalışırken bu bir akınmaya dönüştü. İşte diye bağırdım. Haydi bir daha. Haydi dedi. Ama yine de yaptı. Sıkıca kollarıma yapıştı. Haydi. Ve aniden ortalığı sular kaplayıverdi. Ayaklarım, yerde patlayan kesenin ılık suyuyla ıslanmıştı. Ayvanın ellerinde kaygan ve yapışkan bir kırmızı kordon vardı. Kadınlar bir mucizeye tanıklık etmiş gibi sevinçle bağırdıktan sonra hemen ciddiyetle kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye koşuşturdular. Ne? Ne? Ayva bebeği çekip aldığında İsmail da bu soruyu soracak kadar güç bulmuştu kendinde. Kadın hafifçe gülümseyerek, kordonu bağlıyorum hanımım dedi. Çok sağlıklı güzel bir kız. İşte oldu. İsmihan hatırlamıyorum diye mırıldandı. Yüzünde bir rahatlama vardı ve kendinden geçti. Zavallı bedeninden ıkınmayla çıkan sanki yalnızca bebeğin değil, kendisinin de canlılığıydı. Öyle yorgundu ki, perişan görünüyordu. Bir insandan çok paçavrası çıkmış bir cesede benziyordu ama yine de küçük küçük soluk aldığını görüyordum. Eğilip, utangaç bir şekilde kapalı gözlerini öptüm. Sonra başımı kaldırdım ve bebeğinkine uygun bir sesle ben de ağlamaya başladım. Efendimiz'e haber vereyim mi? Bunu bana soran hadımlardan biriydi. Artık herkes dilediği gibi barut tozunun üzerinden gelip geçebilirdi. Efendi lafıyla kimi kastettiğini anlayamamıştım. Sokullu Paşa dedi. Evde. Ya bir ya da iki saat oluyor geleli. Hayır dedim, ben haber veririm. Yerimden kalktım, yüzümü yıkamak için dışarı çıktım. Hanımım sizin yüzünüzü kara çıkardığı için çok üzgün olduğunu söylüyor dedim. Ama bu Allah'ın emri. Sokulunun tam karşısında duruyordum. Adamın giderken koyu olan sakalı bembeyazdı. Geçen sürede onu boyamakla geçirecek zamanı olmadığı belliydi. Dikkatle yüzüme baktı. Geleneksel olarak ona söylediklerimden emin olmak istiyordu. Bir kız dedim. Bunun üzerine gülümsedi. Bir kıza olduğu için utanan ya da yüzünün kara çıktığını düşünen biri Kur'an'da yazılanları tam olarak bilmiyor demektir dedi. O zaman sizi kutlayabilir miyiz efendimiz? Kutlama? Sokullu kaba ve soğuk bir kahkaha attı. Kutlama? Astragan'ı kaybettik. Bunun için mi kutlanacağım? Efendimiz ben... Abdullah biliyorum. Sıkıntılı birkaç saniye geçti. Gencecik insanlar dökülüp kaldı toprağa dedi hüzün içinde. Binlercesi. Yarın artık vezir olmayabilirim. Bunu bilmelisin Abdullah. O zaman hanımını boşamak zorunda kalırım ve çocuk... Bunların hepsi de Lala Mustafa Paşa'nın yüzünden. Allah onun belasını versin. Evet, yerime gözünü diktiğini biliyorum. Vezir-i Azam olmaktan başka bir şey düşünmediğini. Beyazıt meselesinden beri bu işin peşinde. Eğer Lala onun fişçiklemeseydi, o güzel şehzade asla ve asla isyan etmezdi. Evet, çok canlı, güçlü, sevilen biriydi ve asi bir oğul değildi aslında. Ama paşa ve şehzadenin anası, Oruz... Daha fazlasını söylemekten korkar gibi burada sustu Sokullu. Sonra tekrar bana bakarak gülümsedi. Köleler arasında dedikodunun ne demek olduğunu bilirim dedi. Ben de bir köleyim ve bir zamanlar sarayın en alt kademelerinde görev yaptım. Dedikodu beni Selim'in gözünden bir anda düşürebilir. Eğer bu konuda konuşulduğunu duyarsan, ki mutlaka duyacaksın, Lala Mustafa ve Astragan konusunun aslını onlara anlat Abdullah. Sanki bu işi desteklermiş gibi görünmesine karşın, bunun başarısızlıkla sonuçlanmasını istedi o. Benim için bunun önemini biliyordu. Yürümeye başladığımız günden beri askerlerin arasında nifak yayıp durdu paşa. Bu Rusya'da neyin nesiymiş diyordu. Burada kışın geceler upuzun, yazın da gündüzler. Allah'a ibadet edebilmek için insanın geceleri sağlıklı bir uykuya gereksinimi vardır. Ramazan'da, o uzun, kuru yaz günlerinde bir mümin buna nasıl dayanır? Belli ki burası dinsizler, sapkınlar için bir topraktır. Rusya'da kimse iyi Müslüman olamaz. Müftü de kendine inandırdı. Biz oraya vardığımızda hiç kimsede savaşma isteği kalmamıştı. Bu Allah'ın isteğine karşı diye düşündüler. Bu durumda silahın ne yararı olabilir? Çoğu kılıçtan geçirildi. Artık kanalı yapma şansımız kalmadı. İran asla başka türlü ele geçirilemez. Şimdi yine birbirimizle savaşacağız. Yorgun düşene dek, sonra da Hristiyanlara yem olacağız her ikimiz de. Bunları unutma, göreceksin. Bir gün... Beni bunun için mi kutlamak istiyordun? Sokullu başını hiddetle ve umutsuzlukla salladı. Sonra nerede olduğunu, benim ona getirdiğim haberi hatırladı. Ama nasıl bu kadar kederli olabilirim diye sordu. En sonunda bu gece baba oldum. Abdullah, git de hanımına iyi dileklerimi götür. Ne zaman uygun olursa gelip bebeğe bakacağım. Bu arada, bu da kız için bir armağan. Sokullu avcuma küçük bir tahta biblo koydu. Bu tombul, hiç Müslüman olmayan renkli giysili bir kadın şeklindeydi. İç içe geçmiş yedi kadın. Çok hoşuma gitmişti. Gülerek Sokullu Paşa'ya baktım. Onun aklından böyle bir şeyin geçebileceği kimin aklına gelirdi ki? O da bana gülümsüyordu ama bu gülüş başka bir şeyi saklar gibiydi. Bunu ben yapmadım dedi dürüstçe. Ordu paramparça olurken böyle bir şeye vaktim olabilir miydi? Sen gidip benim yerime alışveriş yapacaksın Abdullah. Ve kutlamalar için ne gerekiyorsa hepsini al. Her şeyi, her şeyi. Konuklar için... Anne için, bebek için, ne gerekirse. Bir babanın yapması gereken. Tahta biblolara tekrar baktım. Sormaya korkuyordum. Sokullu bunu anlamış gibi bana baktı. Bu sipahi alayı komutanından dedi. Parlak bir genç adam. O ve alayı Rusları şaşkına çevirdi. Pek çok düşmanı öldürdüler. Atlarını ele geçirdiler. Bu da ganimetten benim payıma düşenmiş. Öyle dedi. Bunu çocuğuma armağan etti. Sokullu son olarak bana baktı. Onu artık yalnız bırakmam gerekiyordu. Saygıyla önünde eğilip odadan dışarı çıktım. Doğruca hareme koştum. İsmihan ve koynundaki bebeği uyuyordu. uyanınca görebileceği bir yere biblioları dizdim. Sonra sessizce karşı divana oturup ana kızı seyre daldım. İkisinin de yüzleri yorgun ve incinmişti ama kafesli pencerelerden üzerlerine vuran ışığın altında birbirine tıpatıp benzeyen alınlarına düşen siyah saçları, kaşları ve yuvarlak ağızlarıyla sanki cennetteki yuvalarında uyuyan iki küçük kuş gibiydiler. Ve düşündüm. Düşündüm ki tanıyacağı tüm erkeklerin içinde bu minik bebeği böyle uyurken oturup seyredebilmiş olan yalnızca ben olacaktım. Her şey Allah'tan gelir. O yüce Allah'tan. Merhametli ve şefkatli olandan. Bunlar kendiliğinden dudaklarımdan dökülüvermişti. Adına ne denirse densin, bana bu kaderi veren güce sonsuz bir teşekkür borçluydum. Son. Anne Chamberlain'in Osmanlı İmparatorluğunu, haremin kalın duvarlarının arkasından yöneten kadınları ve hadımları ustaca anlattığı üçlemenin üçüncü kitabı, Sözüm ki tek sana geçmez, celladımsın ey zaman yakında kitapçılarda. Üçüncü kitaptan. Kubbeli çatısındaki buzlu camlardan sızan bulanık ışık, kapalı çarşıya kasvetli bir hava veriyordu. Birbirine bitişik, daracık dükkanların sahipleri en güzel mallarını gururla küçümen tezgahlarına yaymışlardı. Ama ne yazık ki, böyle bir donuk aydınlatma altında alıcılara sunulan altın bolluğu, kendi değerini gösteremiyor ve daha çok insanda sarı, ucuz bir metal yığını izlenimi uyandırıyordu. En azından benim için yan yana duran pirinci altından ayırmak gerçekten zordu. Etrafa boş gözlerle bakarak yürürken, Safiye'nin hadımı Gazanfer'in de benimle aynı yönde ilerlediğini gördüm. Demek ki öngörümde yanılmıyordum. Bu bir rastlantı olamazdı. Yahudi karı kocanın dükkanının hemen yanındakine attım kendimi. Evet, buyurun diyerek yanıma yaklaşan satıcı, yerlere kadar eğilerek beni selamladı. Ne diyeceğimi bilemeden bir süre şaşkın baka kaldım. O sırada adamın arkasında pırıl pırıl duran kocaman pirinç vazoya gözüm takıldı. Öylesine parlaktı ki, en azından dışarıdaki 50 adımlık mesafede olan biteni bir ayna gibi yansıtabiliyordu. Ve oradan Venedik'in genç ataşesi Andrea Barbarigo'nun bizim yönümüze doğru yaklaştığını görebiliyordum. Kendimi tutamayıp, bu konuşmayı dinlemeliyim diye bağırdım. Ve hiç düşünmeden dükkan sahibine dönüp, dükkanınızın gizli bir üst katı var mı diye sordum. Adam, evet diye cevap verdi. Ama ses tonu daha çok bir soru anlamı taşıyordu. Pırıltılı pirinçleriyle renkli halılarını görmek istemiyor muydum? Peki yan dükkanla bir bağlantısı var mı? İnce dudaklı ağzında belli belirsiz bir gülüş dolaştı. Belli ki böyle bir istekte bulunan tek kişi ben değildim. Ama şu anda daha fazla detayla uğraşmaya hiç mi hiç niyetim yoktu. Evet dedi adam. Eskiden kullanılmış bir kapı gerçekten de var ama bir saatliğine orası için 5 kuruş veririm dedim. Aslında oranın fiyatı normalde 25'tir. 25 mi diye bağırdım. Buna hırsızlık denir. Çok güzel bir odadır diye cevap verdi satıcı. Yüzündeki ifade pazarlığa açık olduğunun kanıtıydı. 15 vereyim dedim. Bu taraftan üstad diyen adam eliyle bana merdivenleri gösterdi. Penceresiz küçük oda, tozlu kutular ve denklerle doluydu. İnsanın oturmak için kendine bir yer bulabilmesi oldukça zordu. Adamın sözünü ettiği, İstanbul'da pek çok yerde örneğine rastlanabilen kapı, bir zamanlar duvardaki alçak kemerin altında olmalıydı. Ama artık kapı yerine bir tahta pencere vardı. Ahşabının rengi diğer duvarlarınkinden çok farklıydı. Yüzyıllar boyunca kim bilir kaç kez şekil değiştirmiş ve sonunda bugünkü haline gelmişti küçük geçit. Tahtaları dikkatle gözden geçirirken ince bir aralık buldum. Sanki bilerek, titizlikle ayarlanmış bir gözetleme deliğiydi bu. Gözümü uydurup baktığımda, Gazanfer'le Kira karşımdaydı. Yahudi kadın, hadıma nargilesini henüz getirmişti. Dönüp dükkan sahibine şaşkın şaşkın baktım. Adamın gülüşü, Moşe ve karısının nasıl bir bilgi kaynağı olduğunu yalnızca İtalyanların değerlendirmediğini belirtircesine imalıydı. Ona parasını verdim. İyi bir alışveriş yaptığımdan emindim. Adam tekrar gülümsedi. Tekrar önümde eğildi ve yanımdan ayrıldı. Az sonra elinde 2 bardak şerbet ve oturmam için bir minderle geri geldi. Öylesine saygılı bir tavır içindeydi ki, bir an kendimi divanı gözetleyen sultan gibi hissettim. Gazanfer'in adı Cesur Aslan anlamına geliyordu. İkimizin de adları hadımlar için kullanılanlara hiç mi hiç benzemiyordu. Burada, harem kadınları hadımlar için genellikle sümbül gibi çiçek ya da hanımımın bir zamanlar bana vermeye çalıştığı Lulu gibi kıymetli taş isimleri kullanıyorlardı. Gazanfer, kaslıdan çok şişman olarak tarif edilebilecek bir vücut yapısına sahipti. Ama yine de öküz gibi güçlü olduğu belliydi. Nasıl olduğunun hikayesini bilmediğim bir takım izlerle doluydu her tarafı. Arasında rahatlıkla ceviz kırabileceği belli olan kalın parmaklarının hepsi de işkenceden yamuk yumuktu. Kırık burnu, büyük bir olasılıkla elmacık kemikleri de böyleydi. Darmadağınık saçları, solgun teniyle daha çok bir Moğol'a benziyordu ve bu insanın aklına kıraç, vahşi istepleri getiriyordu. Hadım edildiği için yanaklarında tek bir tel sakal yoktu. Genel yapısıyla hiç uymayan bu durum, ona diğer erkeklerin arasından çok şaşırtıcı bir görüntü veriyordu. Ama ben onun Moğol olmadığını çok iyi biliyordum. Kavuğunun altındaki saçları aslan yelesine benzerdi. Mavi gözlerinde yeşil kıvırcımlar dolaşırdı. Onun Macaristan'da doğmuş olduğunu da, hanımının çıkarlarının peşinde koşarken Macarlar arasındaki asileri desteklediğini, hatta yönlendirdiğini de biliyordum. Gazanfer'in arkasındaki kireçli duvarların boyanma zamanı gelmiş de geçmişe benziyordu. Bakışlarından buraya çok alışık olduğu ve pek buna aldırmadığı belliydi. Koca gövdesi neredeyse tüm odayı doldurmuştu. Odanın eşyası, hadımın oturduğu divan, nargile ve daracık bir yataktan ibaretti. Başka birine kolay kolay yer yoktu asma katta ama. Gazanfer'in sakin sakin nargile içmekten başka bir amacı olduğundan emindim. Kesinlikle önemli bir buluşma için gelmişti buraya. Yanılmıyordum. Tam ben bunları aklımdan geçirirken, Andrea Barbarigo içeri girdi ve Gazanfer genç adama yanında yer açtı. Her ikisini de ayrı ayrı defalarca görmüştüm ama nasıl da birbirine zıt tipler olduğunu ilk kez fark ediyordum. Ufak tefek Barbarigo ve iri yarı Gazanfer yan yana oturunca doğrusu çok garip bir manzara çıkmıştı ortaya. Venedikli sıkıntıyla sakalını, saçını, pantolonunu, yeleğini düzeltti. Burnunun ucuna dokundu, arada bir de parmağındaki yüzüğü evirip çeviriyordu. Hadımın yüzü tertemiz görünüyordu. Sanki her kadın bir usta etkisi yapmıştı bu yüzde. Ve onlarla olan sürekli ilişki adeta perdahlamıştı adamın tenini. Ateşe'ye gelince, sanırım onu son gördüğümden bu yana böylesi bir dişi bıçağın kenarını bile görmemişti. Evet, onu son gördüğüm anı iyi hatırlıyordum. Safiye'nin oğlunun doğduğunun hemen ertesiydi ve beni Barbarigo'ya yollamıştı Bafo'nun kızı. O günlerde bunun gerçekten de bir rahip arayışından kaynaklandığını düşünmüştüm. Bir kez daha Venedik'in buraya adam yollarken mutlaka evli barklı birini tercih etmesi gerektiğini düşündüm. Barbarigo'ya çok uzun yıllar önce Foscari soyundan dayımların evlerinde verdikleri bir davete rastlamıştım. O günlerde boy, boz, yaş, akıl, yetenek olarak ne kadar da aynı olduğumuzu düşünürdüm. O da benim gibi sapına kadar Venedikliydi ve ben kadere lanet ederdim onun sahip olduklarını düşününce. Oysa şimdi her şey değişivermişti. Benden geriye kalan ortadaydı. Ona gelince tamamen Türkleşmediyse de doğrusu çok farklı bir hayat sürdüğü söylenemezdi. Aynı yerlerde dolaşıp duruyorduk sonuçta. Barbarigo'nun başında bir sarık vardı. Tepesine kondurduğu tüyün yeri ise gerçekten İtalyan tarzıydı. Ayakkabıları, kilot pantolonu Avrupa işiydi ama üzerindeki beli kuşakla sıkılmış yelek tamamen doğuya özgüydü. İki ayrı dünya, birbirini inkar etmeden kaynaşmıştı bu giyim biçiminde. Genç ateşenin boynundaysa Kira'nın kadife kaplı kutusunda görmüş olduğum madalyon sallanıyordu. ''Haydi söyle, hanımın ne alemde?'' diye soruyordu Barbarigo soluk soluğa. ''Ne alemde Sofia Baffo?'' Bir Türk, bir hadıma asla hanımını bu çeşit bir cümleyle sormazdı. Barbarigo her ne kadar doğu batı sentezi giysilerle dolaşıp aksanlı bir Türkçe ile konuşuyor olsa da belli ki genç adamın aklında ne bir Türkçe düşünce ne de bu dünyaya ait bir değer yargısı vardı. Gazanfer adamın davranış biçiminin kusuruna bakmıyor gibiydi. Buna alışık olmalıydı. Büyük bir olasılıkla bu konuda Safiye'den talimatlıydı. Genç ateşe Safiye'yi hoşnut ettiği müddetçe bunun hiçbir sakıncası olmadığına inanmıştı Gazanfer. Adamın ateşli telaşına kendini kaptırmadan sakin bir şekilde yarım bir gülüş belirdi adamın yüzünde. Ama birden hızla ayağa kalktı ve devasa elleriyle Barbarigo'yu yoklamaya başladı. İsa ve Meryem adına. Gazanfer'in ilk dokunuşuyla genç adam İtalyanca bağırmaya başlamıştı. Aslında ben de içimden aynı sözleri söylüyordum. İsa ve Meryem adına. Buradan ne çeşit bir tuhaflığı izleyecektim. Bunu yalnızca kendimi tatmin etmek için yapıyorum diye ince, kadınımsı ses tonuyla konuştu hadım. Bunu biliyorum hadım diye homurdandı Barbarigo. Hadımın isteklerine uyarak soyunmaya başladı. Ateşenin sarığı yere düşüp dağılmıştı. Kıvrık lüleli saçlarıyla artık hiç de Türk'e benzemiyordu. Andrea Barbarigo aslında bir hadımın saçları da olsa Türk'e benzemezdi. Benimkilerdi. Safiye'nin hadımı hakkında garip dedikodular olduğunu biliyordum. Halende dolaşıp duran sözlerin onda birine bile inanmamam gerektiğini de. Ama şimdi... Ayakkabılar da çıkmıştı, kuşak da. Neredeyse tiksinti içinde başımı çeviriyordum ki Gazanfer, Barbarigo'nun yanından geri çekildi. Yine her zamanki sakinliğine bürünmüştü, başını salladı. Macar asıllı adam, hanımının huzuruna yabancı erkeklerin girmesine izin vermediği gibi, bu tarz adamları kendi elleriyle arayarak en ufak bir kötülüğe bile izin vermemenin peşindeydi demek. Onun aradığı tatmin buydu. Hanımını ve kendini güvenlik içinde tutmak. Bu adamda hiçbir silah yoktu. Yalnızca bir hadım kasabının bıçağıyla ortadan kaldırılabilecek olan bedensel tehdit dışında. Gazanfer eğilip dışarı çıktı. Ama ateşenin telaşı bitmemişti. Kira'nın arka odasının kapısı açılıp da içeri sıradan bir Türk kadını girdiğinde o eğilmiş, pilot pantolonunu toparlamaya çalışıyordu. Çarşafı ve peçesiyle herhangi bir kadındı bu. Kitabın sonu. 4 Mart 2002, sayfa 336.